Item 10. Kum Fırtınası, James Rollins. Sayfa 117. 4. Bölüm. Beyaz Sular. 15 Kasım 07.02. Yangtze Nehri, Çin.
"Ben Indiana Jones değilim," diye bağırdı uydu telefonunun kulaklığına. Sürat teknesinin motorunun sesini bastırmaya çalışıyordu. "Adım Omaha, Doktor Omaha Dan Kara, bunu biliyorsun."
Sabırsız bir iç çekişle karşılaştı. "Omaha, Indiana, ne fark eder ki? Bütün Amerikalı isimleri birbirine benziyor." Kıvrımlı nehirde hızla ilerlerken dümenin yanına çömeldi. Çamurlu Yangtze'nin gayet uygun bir şekilde Boğazlar adı verilen kesiminin iki yanında sarp kayalıklar yükseliyordu. Birkaç yıl içinde Three Gorges Barajı'nın suları bütün bu bölgeyi doldurup nehri 200 feetlik huzurlu bir derinliğe kavuşturacaktı. Ama şimdilik suyun altındaki kayalar ve hızlı akıntı sürekli bir tehlike oluşturuyordu. Ama tek tehlike kayalar ve akıntı değildi. Teknenin güvertesinden bir mermi sekti. Uyarı atışı. Takipçileri bir çift siyah skimitar 170 tekneyle aradaki mesafeyi hızla kapatıyordu. Bunlar çok hızlı teknelerdi.
"Dinle Kara, ne istiyorsun?"
Jet motoru bir su yükseltisine çarpıp bir an için havalandı. Omaha koltuğundan kalkıp tek eliyle teknenin dümenini sıkıca kavradı. Arkasından bir şaşkınlık iniltisi yükseldi. Omaha omzunun üstünden seslendi. "Sıkı tutun." Tekne sarsıntıyla suya çarptı. Ardından bir inilti geldi.
"Söyle artık."
Arkasına bakınca kardeşi Danny'nin iyi olduğunu gördü. Kıç tarafına yayılmış başını arka koltuğun altındaki malzeme dolabına sokmuştu. Gerideki iki siyah hız teknesi takibi sürdürüyordu. Omaha telefonun alıcısını eliyle kapattı.
"Tüfeği al."
Kardeşi malzeme dolabından çıkarken silahı da beraberinde sürükledi. Bileğinin her hareketiyle gözlüğünü kaldırdı.
"Aldım."
"Ya mermiler?"
"Ah evet." Danny tekrar içeri girdi.
Omaha başını iki yana salladı. Kardeşi 24 yaşında doktorasını almış olan ünlü bir paleontologdu. Ama genellikle kafası dağınık olurdu. Omaha telefonu kaldırdı.
"Kara, ne istiyorsun?"
"Neler oluyor?" diye sordu Kara ona cevap vermek yerine.
"Hiçbir şey ama burada bir şeyin tam ortasındayız. Neden aradın?"
Uzun bir duraklama oldu. Bunun nedeninin Londra ve Çin arasındaki uydu bağlantısındaki gecikme yüzünden mi yoksa Kara'nın düşünceli sessizliği yüzünden mi olduğunu anlayamadı. İki şekilde de düşünecek çok zamanı oldu. Kara Kensington'ı 4 yıldır görmüyordu. Safiye Almaz'la olan nişanını bozduğundan beri. Bunun sıradan bir telefon olmadığını biliyordu. Kara'nın sesi ciddiydi ve kesik kesik konuşuyordu. Birden Safiye için endişelendi. Onun iyi olduğunu öğrenene kadar telefonu kapatamazdı. Kara devam etti. "Ummana bir keşif seferi düzenliyorum. Saha ekibini idare etmeni istiyorum. İlgileniyor musun?" Omaha telefonu kapamak üzereydi. Aptalca bir iş konuşmasıydı.
"Hayır, teşekkürler."
"Bu çok önemli." Omaha onun sesindeki gerilimi hissedebiliyordu.
Homurdandı. "Ne zaman?"
"Bir hafta içinde Maskat'ta toplanıyoruz. Sana ayrıntıları telefonda anlatamam ama çok büyük bir keşif. Bütün Arap Yarımadası'nın tarihini yeniden yazabilir."
Omaha cevap veremeden Danny yanına geldi.
"İki damlayı da doldurdum." Silahı Omaha'ya uzattı.
"Ama elinde tuz mermisinden başka bir şey yokken onları nasıl durduracağını bilmiyorum." "Ben değil, sen durduracaksın."
Telefonun arkasını işaret etti. "Gövdeye nişan al. Onları yalnızca bana biraz zaman kazandıracak kadar sarsan yeter. Benim ellerim dolu." Danny başını sallayıp arkasını döndü. Telefonu tekrar kulağına kaldırınca Kara'nın konuşmaya devam ettiğini duydu.
"Oluyor. Bu çatışma neyin nesi?"
"Sakin ol. Yalnızca birkaç tane koca nehir sıçanını kovalıyoruz."
Tüfek sesi sözünü kesti.
"Iska!" diye küfretti Danny arkasından.
"Sefere ne diyorsun?" diye sordu Kara. Danny bir sonraki mermiyi sürdü. "Tekrar ateş edeyim mi?"
"Evet, kahrolası."
"Harika," dedi Kara. Omaha'nın patlamasını yanlış yorumlayarak. "Bir hafta içinde Maskat'ta görüşürüz. Orayı biliyorsun."
"Dur, ben öyle demedim."
Ama bağlantı kesilmişti. Telefonu aşağıya indirdi. Kara onun seferi kabul etmediğini çok iyi biliyordu. Her zamanki gibi durumdan faydalanmıştı.
Tekneyi kullananlardan birini yüzünden vurdum diye bağırdı Deniz sesinde şaşkınlıkla. Kıyıya gidiyor ama dikkat et öteki sancak tarafından yaklaşıyor.
Omaha sağa baktı. Kaygan siyah skimitar hızla yanlarına geliyordu. Yıpranmış gri üniformalar içindeki dört adam, dört eski asker yere çömelmişti. Bir megafon havaya kalktı. Basit bir ifadeyle "Hız kesin yoksa ölürsünüz" anlamına gelen emredici tonda Çince sözler yükseldi. Bu talebi desteklemek için küpeşteye bir roket atar kaldırıp Omaha'nın teknesini nişan aldılar.
Bu kez onlara tuz atmanın bir işe yarayacağını sanmıyorum dedi Danny öteki koltuğa oturarak.
Seçeneği kalmayan Omaha gazı kesip tekneyi yavaşlattı. Yenilgiyi kabul edercesine elini kaldırdı. Danny torpido gözünü açtı. İçinde mükemmel şekilde korunmuş, ağırlıkları kadar altın değerinde olan üçlü Tyrannosaurus yumurtası fosili duruyordu. Gobi çölünde bulunan yumurtalar Pekin'deki bir müzeye gidiyordu. Ne yazık ki böyle bir hazinenin hayranı çoktu. Pek çok koleksiyoncu kara borsada böyle mallar alıp satıyordu. Hem de çok iyi fiyatlar karşılığında.
"Bekle," diye fısıldadı Omaha kardeşine.
Danny torpido gözünü kapattı.
"Lütfen yapacağından korktuğum şeyi yapma."
"Kimse benden çalamaz. Buralardaki tek mezar soyguncusu benim."
Hamilton 212 turbo kompresör çarkına eklenmiş olan akım jetlerine giden nitröz beslemesini koruyan düğmeyi açtı. Tekneyi Yeni Zelanda dışındaki bir teçhizatçıdan almıştı. Tekne Auckland dışındaki Black Rock nehrinde hızla turist taşıyordu. Kıvrımlı nehirdeki bir sonraki dönemece baktı. 30 metre, biraz şansla. Düğmeye bastı. Nitröz kompresör çarkına dolarak akım jetlerini tutuşturdu. İkiz motordan çıkan alev dillerine jetlerin bağırtısı eşlik etti. Teknenin provası havalandı, kış tarafı suya gömüldü. Diğer tekneden çığlıklar yükseldi. Hazırlıksız yakalanan adamlar roket atarı dengelemede çok yavaş kalmışlardı. Omaha gaz kolunu iyice itti. Tekne suda roket gibi ileri atıldı. Alüminyum ve kromdan yapılmış bir torpido gibiydi.
Danny emniyet kemerini taktı.
"Ah tanrım!"
Omaha dümenin başında dizlerini hafif bükmüş duruşunu koruyordu. Teknenin dengesini ayaklarının altında hissetmeliydi. Nehirdeki keskin viraja varmışlardı. Omzunun üstünden geriye bakma cesaretini gösterdi. Diğer tekne hızla üzerlerine geliyor, aradaki mesafeyi kapamaya çalışıyordu. Ama takipçilerinin bir üstünlüğü vardı. Ateş parıltısı, roket tahrikli el bombasının fırlatıldığını gösteriyordu.
20 metre ölümcül yarı çaplı benzili olan kara borsamalı Çin yapımı RPG tip 69'u fırlatmak için yakın olmaları gerekmiyordu.
Omaha dümeni hızla sağa kırdı. Tekne iskele tarafının üstünde havalandı. Suya hafifçe dokunurken dönemeci almayı başardılar.
Omaha tekneyi düzeltip nehrin ortasına geldi. Patlama yamacın karşı yüzeyini parçalamıştı. Duman bulutu ve toz arasında kayalar ve taşlar aşağıya döküldü. Suya artık belli belirsiz dokunurlarken jetlerin hızını biraz daha arttırdı. Tekne buzun üzerindeymiş gibi kayıyordu.
Arkalarındaki tekne dumanlı virajı alıp peşlerinden gelmeye devam ediyordu. Roket atara bir füze daha yüklüyorlardı.
Omaha ona açık bir atış yapmaları şansını veremezdi. Neyse ki boğazlar onunla işbirliği havasındaydı. Kıvrımlar ve dönemeçler onu uzun bir süre gözden uzak tutmayı başardığı gibi Omaha'nın nitröz beslemeyi kesip tekneyi yavaşlatmasına da olanak tanıyordu.
"Onları atlatabilir miyiz?" diye sordu Danny.
"Bence başka şansımız yok."
"Neden yumurtaları vermiyoruz? Hayatımıza değmez ya."
Omaha kardeşinin saflığına başını sallayarak karşılık verdi. İkisinin kardeş olduğuna inanmak zordu. İkisi de 1.85 boyunda, ikisi de kum rengi sarı saçlıydı. Ama Danny tel ve kemikle bir arada duruyormuş gibi görünüyordu. Omaha daha geniş yapılıydı ve hatları daha kabaydı. Dünyanın sertleştirdiği derisi yedi kıtanın altısında güneşten yanmıştı. Ve ağabeyi kardeşinden ayıran 10 yıl bir ağacın halkaları gibi yüzünde oluşan çizgilerle belli oluyordu. Gözlerinin kenarlarında güneş kırışıkları, çok fazla kaş çatmak ve yeterince gülümsememekten dolayı alnında oluşan derin oyuklar.
Kardeşi pürüzsüz üzerine yazılmayı bekleyen boş bir sayfa gibiydi. Doktora programını daha geçen yıl bitirmiş, Columbia Üniversitesi'ni bir yarıştaymış gibi tamamlamıştı. Omaha Danny'nin okuldaki acelesinin nedeninin gerçek dünyada ağabeyine katılmak olduğundan şüpheleniyordu. Onun dünyası şöyleydi. Uzun günler, kısa duşlar, pis kokulu çadırlar, ter ve kir. Peki ya niçin? Bazı hırsızların bulduklarını araklaması için mi? Onlara yumurtaları verirsek, bizi yine de öldürürler diye tamamladı Omaha, tekneyi keskin bir virajdan daha geçirirken. Bu adamlar geride iz bırakmaz. Danny kıç tarafını kontrol etti. O zaman kaçıyoruz. Mümkün olduğunca hızlı. Diğer tekne arkalarındaki dönemeçten dönerken skimitar motorun uğultusu şiddetlendi. Mesafeyi kapatıyorlardı. Omaha'nın biraz daha fazla hıza ihtiyacı vardı. Uzun bir düzlükte biraz fazlaca giderek aralarındaki mesafeyi açmak istiyordu. Ama düzlük arkadakilerin bir atış daha yapmalarına yetecek kadar uzun olmamalıydı. Tekneyi dar bir virajdan ileri geri yaparak geçirdi. Endişesi yüzünden gizli bir kayayı fark etmedi. Tekne kayaya sürtünürken bir an için asılı kaldı. Sonra alüminyumun sürtünmesiyle tekrar serbest kaldı. ''Daha iyisini yapamazdın.'' dedi Danny. ''Hayır, yapabilirdi.'' Omaha'nın kaşları biraz daha çatıldı. Ayaklarının altındaki sürekli titremeyi hissediyordu. Düz suda bile bir şey yırtılmış olmalıydı. Skimitar motoru sesi yeniden yükseldi. Omaha bir dönemeçten daha dönerken takipçilerini gördü. 70 metre gerideydiler. Önüne dönerken Danny'nin inlediğini duydu. Önlerindeki nehir beyaz suyla kaynayıp köpükleniyordu. Nehrin bu kesimi yüksek duvarların arasına sıkışıp kalmıştı. Omaha'nın istediği uzun düzlük buydu. Çok uzun, çok düz. Tekneyi karaya oturtup karaya çıkma riskine girecekleri bir yer olsaydı bunu yapardı. Ama böyle bir seçenekleri yoktu. Akıntıları inceleyip kayalara karşı dikkatli davranarak nehirde ilerlemeye devam etti. Zihninde planının bir haritasını çıkardı. ''Danny, bundan hoşlanmayacaksın.''
''Ne?''
Akıntının biraz ilerisinde tekneyi bir girdaba doğru çevirip etrafında sert bir daire çizdi. Provasını yukarı çevirdi.
''Ne yapıyorsun?''
''Tekne delindi.'' dedi. ''Onları atlatmamız mümkün değil. Çarpışmak zorundayız.'' Danny tüfeği gösterdi.
''Roket atara karşı tuz mermisi mi?''
''Bütün yapmamız gereken onları şaşırtmak. Bir de mükemmel zamanlama gerekiyordu.'' Gaz kolunu ileri itip yavaşça akıntıya girdi. Bu kez nehir yukarı çıkmaya başladı. Zihnindeki haritayı takip ediyordu. Şu alçak bölümün etrafından dolaş, şu derin kaynamanın kenarından, akıntıyı yaratan kayadan uzak dur, daha sakin tarafa geç. Suların sürekli çarpmasıyla aşınıp pürüzsüz hale gelmiş olan bir kayanın üstünden geçen dayanıklı inatçı dalgayı hedefledi. Yaklaşan diğer teknenin uğultusu arttı.
''İşte geliyorlar.''
Danny gözlüğünü kaldırdı. Omaha dalganın kenarındayken skimitarın köşeden döndüğünü gördü. Baş parmağını oynatıp nitroz beslemenin kapağını açtı. Tam besleme için memeyi iyice çevirdi. Ya hep ya hiç. Skimitar virajı alırken onları gördü. Kötü bir dalga ya da girdap yüzünden ters dönmüş, başıboş dolaşır gibi görünüyor olmalıydılar. Öteki tekne yavaşladı ama ivmesi ve akıntı skimitarı nehrin en hızlı akan yerine getirdi. Takipçiler artık yalnızca 10 metre uzaktaydı. Roket atarı kullanamayacak kadar yakınlardı. Patlamadan fırlayacak olan şarapnel parçaları kendi teknelerini ve hayatlarını da tehlikeye atardı. Bir anlık beraberlik söz konusuydu ya da öyle görünüyordu. ''Sıkı tutun'' diye uyardı Omaha nitroz enjektöre basarken. Birisi arkalarında bir sandık dolusu TNT patlatmış gibiydi. Tekne ileri atıldı, yükselen dalgaya dalıp altta gizlenen kayaya çarptı. Pruva düz kayaya tırmanırken kıç tarafı aşağıya indi. İkiz akım jeti alüminyum gövdeyi dimdik hale getirdi. Tekne dalganın üstünde havalanıp geride alev bırakarak uçtu. Danny haykırdı, Omaha'da. Tekneleri skimitarın üstünden uçtu ama bu gerçek bir uçuş anlamına gelmiyordu. Nitroz kesildi, alevler söndü ve tekneleri cam elyafı skimitarın tepesine indi. Sarsıntı Omaha'yı kıç üstü oturttu. Küpeşteden taşan sular onu içine aldı, sonra tekne tekrar yukarı çıktı. ''Danny!''
''Ben iyiyim.
Şaşkın görünen Danny hala koltuğuna bağlı durumdaydı. İleri doğru sürünen Omaha küpeşlerin ötesini araştırdı. Skimitar paramparça olmuş, farklı yönlere gidiyordu. Yüzü koyun yatmış bir ceset enkazın arasında yüzüyordu. Kan bulanık suların arasından geçip kendi nehrini oluşturuyordu. Ama en azından akıntı onları her an patlayabilecek olan enkazdan güvenli bir şekilde uzaklaştırıyordu. Omaha yüzen enkaza tutunmuş, nehrin en şiddetli akan bölümüne doğru ilerleyen iki adam gördü. Artık dinozor yumurtalarıyla ilgilenmiyor gibiydiler. Tekrar koltuğuna oturup motoru kontrol etti. Motor bir iki tekleyip sustu. Hiç umut yoktu. Alüminyum gövdesi bükülüp delinmişti. Ama en azından suda durabiliyorlardı. Kürekleri çıkardı. Danny kemerini çözüp küreklerden birini aldı.
Şimdi ne olacak?
Diğer tekne soruşturmaya gelmeden önce yardım isteyeceğim.
Kimi arayacaksın?
Tezgahtaki telefon çaldığı sırada Safiye demir kalbi asitsiz bir numune kağıdına sarıyordu. Çalan Kara'nın cep telefonuydu. Kara bir kez daha tuvalete giderken telefonunu orada bırakmıştı. Safiye ve Clay'e tazelenmek istediğini söylemişti. Ama Safiye öyle olmadığını biliyordu. Daha fazla hap alacaktı. Telefon çalmaya devam etti.
''Benim açmamı ister misiniz?'' diye sordu Clay kamera tripodunu katlarken.
Safiye içini çekip telefonu aldı. Önemli olabilirdi. ''Alo'' dedi kapağını kaldırıp. Uzun bir duraklama oldu. ''Alo'' dedi tekrar. ''Yardımcı olabilir miyim?'' Karşıdaki kişi boğazını temizledi. Uzaklardan gelen sesiyle ''Safiye'' dedi. Yumuşak, sersemlemiş bir ses tubu. Çok iyi tanıdığı bir ses. Safiye'nin bütün kanı ayaklarına indi.
''Omaha?''
Ben Kara'ya ulaşmaya çalışıyordum. Senin de orada olduğunu bilmiyordum.
Safiye şoktan kurtulmaya çalıştı. Sözcükler ağzından zor çıkıyordu.
Kara şu anda rahatsız. Eğer beklersen ben...
Dur Safiye.
Safiye telefonu indirecekken durdu. Nasıl kullanılacağını unutmuş gibiydi. Telefon kulağından uzaklaşınca Omaha'nın sesi teneke gibi geldi.
Ben belki...
Bir süre uygun sözcükleri bulmak için uğraştıktan sonra sonunda doğal bir soruda karar kıldı.
Eğer onun yanındaysan konunun ne olduğunu da biliyorsundur. Ne tür bir sefere katılmak için kandırılıyorum?
Safiye telefonu tekrar kulağına koydu. İş görüşmesini kaldırabilirdi.
Uzun hikaye ama burada bir şey bulduk. Olağan dışı bir şey. Ubar da yeni bir tarihi işaret ediyor.
Ubar mı?
Kesinlikle.
Yine uzun bir duraklama oldu.
Demek konu Kara'nın babasıyla ilgili.
Evet ve ilk kez Kara önemli bir şeyin üstünde olabilir.
Sen de katılacak mısın?
Bu soru ruhsuz bir şekilde sorulmuştu.
Hayır, benim burada daha fazla yardımım olur.
Saçma.
Bu sözcüğü öyle yüksek sesle söylemişti ki Safiye telefonu yeniden kulağından uzaklaştırmak zorunda kaldı.
İrem ve tarihi konusunda dünyadaki herkesten daha fazla şeyi biliyorsun. Sen de gelmelisin. Kara için olmasa da kendin için.
Omaha'nın teneke sesine kulak misafiri olan biri omzunun üstünden konuşuverdi.
Haklı dedi Kara yanına gelerek. Bunu ve karşımıza çıkacak olan diğer bilmeceleri çözmek istiyorsak senin de orada olman gerekir.
Safiye arkadaşıyla telefona baka kalmıştı. Kapana kısıldığını hissediyordu. Kara uzanıp telefonunu aldı.
''Omaha, Safiye geliyor.''
Safiye itiraz etmek için ağzını açtı.
''Bu çok önemli.'' dedi Kara sözünü keserek.
Hem Omaha'ya hem Safiye'ye hitaben konuşuyordu. Uyuşturucunun salgılattığı adrenalinle gözleri cam gibi parlıyordu.
''Hayır cevabını kabul etmiyorum, ikinizden de.''
''Ben varım.'' dedi Omaha elektronik bir fısıltıyla. ''Aslında buradan kurtulmak için biraz yardıma ihtiyacım var.''
Kara telefonu kaldırıp konuşmayı özele aldı. Bir süre onu dinledikten sonra başını salladı.
''Başını derde sokmadığın oluyor mu hiç Indiana? GPS koordinatlarını aldım. Bir saat içinde sizi kurtarmaya bir helikopter gelecek.''
Telefonu kapattı.
''Onsuz çok daha iyi durumdasın.''
''Kara.''
''Gidiyorsun bir hafta içinde. Bana bunu borçlusun.'' Odadan fırtına gibi çıkıp gitti.
Clay garip bir şaşkınlık anından sonra ''Ben olsam giderdim.'' dedi. Safiye kaşlarını çattı. Üniversite öğrencileri gerçek hayat hakkında hiçbir şey bilmezdi. Ama belki de bu iyi bir şeydi. sonsuza dek gömülü kalması daha iyi olacak bir şeyi başlattığını hissediyordu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 129.